Ayrım 2. Amakı hayal. Hayalin derinliklerinde yolculuk. Filibeli Ahmet Hilmi. Sayfa 21. Yokluk Tepesi. Kahveleri içtikten sonra Aynalı Baba kulübeden bir ney çıkardı. Hafif hafif, hoş bir şekilde üflemeye başladı. Mezarlığın sessizliği ve neyin hüzünlü sesi bana garip bir zevk veriyordu. Göğsümden bazen hüzünlü, bazen sevinçli ahlar çıkaracak kadar şiddetlenen bu tuhaf zevkte şüphesiz kahvenin de etkisi vardı. Kendimde acayip değişiklikler hissediyordum. Sanki taşımaya mahkum olduğum büyük bir yük üzerimden alınmıştı. İçimde büyük bir ferahlama duyuyordum. Aynalı Baba ney taksimini bitirdikten sonra hafif ve davudi bir sesle gazel okumaya ve ney çalmaya başladı. Bu fena mülküne ibretle nazar kıl ey can. Gaflete eyle heba, hali değildir meydan. Hani Sultan Süleyman, hani İskender Han. Sat zehar ömrü sürür, ile geçir sen bir an. Ne güle bülbüle baki, o gözüm bağı cihan. Kime yar oldu muradınca, feleki devri zaman. Ey can, yok olacak bu aleme ibretle bak. Gafletten kurtul. Meydan boş değildir. Sultan Süleyman ve İskender Han neredeler? 100.000 senelik ömrü neşe içinde geçirsen de, aslında hepsi bir andan ibarettir. A gözüm, cihan denen bu bahçe ne güle ne bülbüle kalacaktır. Zaten felek kime isteğine göre yar olmuştur. Bu gazel ne kadar da etkileyiciydi. Aynalı Baba bu parçayı bitirip de neyi üflemeye başladığı zaman gözlerimden yaş akıyordu. Bunlar özlem ve üzüntü gözyaşları mıydı? Yoksa aşk ve zevk gözyaşları mı? Bunu bilmiyorum. Yalnız çok duygulanmıştım. O anki ruhi ve vicdani halimi anlatmak mümkün değil. Aynalı Baba okumaya devam ediyordu. Tamah ve hırsa uyup nefsile mahkûr olma. Rahatın zail olur, namı meşhur olma. Sohbet-i arifi billaha eriş, dur olma. Saltanatı mesnedi dünya ile mağrur olma. Aç gözlülüğe ve hırsa kapılıp nefsin kahrına uğrama. Meşhur biri olma, sonra rahatın kaçar. Allah'ı bilenlerle arkadaş ol, onlardan uzak kalma. Dünya tahtındaki gücünle gururlanma. Kendimden geçecek dereceye gelmiştim. Babanın sesini çok yavaş ve adeta uzaktan geliyormuş gibi duymaktaydım. Ney, şaşılacak güzellikte eserler çıkarmaya başlamıştı. Zevki dünyaya firib olmadılar ehli kemal. Bildiler hasılı hep zilü hevalü bi hayal. Zevke tesbihi cihanın hele rüyaya misal. Damini aşkı tutup buldu kamu kurbi visal. Kamil kimseler dünya zevklerine kapılmadı. Sonuçta dünyanın bir gölge, boş bir arzu, bir oyuncak ve hayal olduğunu bildiler. Rüyanın gerçekle ne kadar ilgisi varsa, cihanın da zevkle o kadar ilgisi vardır. Herkes aşk eteğini tutunarak Allah'a yaklaştı. Kulağım çok ağır işitiyordu. Ses sanki çok uzaklardan geliyordu. Yavaş yavaş duygularımdan, daha doğrusu dış alemden sıyrılmaya başladım. Hiçbir şey görmüyor ve duymuyordum. Bir süre uykuyla uyanıklık arasında öylece kaldım. Fakat bu durum çok sürmedi. Kafam çalışmaya başladı. Görünüşte bir şey hissetmememe rağmen kendimi garip bir alemde görmeye başladım. Hayalin derinliklerine dalmıştım. Gözlerim kapalı olmasına rağmen görüyordum. Kendimi yaşadığım memlekete benzemeyen bir ovada görüyordum. Ova tam olarak seçemediğim bir takım otlarla örtülüydü. Sazlığı andıran uzun otlar arasında çeşit çeşit hayvanlar dolaşıyordu. Bunların bazısı canavardı. Fakat ben onlardan korkmuyor, korkusuzca yoluma devam ediyordum. Ara sıra bana bir şeyler söyleyen bir arkadaşım vardı yanımda. Fakat cismini göremiyordum. Bir şey sormak isteyince soruyor ve cevabını alıyordum. Saatlerce yürüdük, sonunda yoruldum. Görünmeyen yol arkadaşıma nerede bulunduğumuzu ve nereye gittiğimizi sordum. Hindistan'dayız, Yokluk Tepesi'ne gidiyoruz dedi. Ona uyarak yoluma devam ettim. Bir süre sonra karşımıza bir dağ çıktı. Yüksek, çok yüksek bir dağdı. Bir müddet yürüdükten sonra dağa ulaştık. O sırada gümüş gibi parlayan bir derecenin kenarında bir kulübe göründü. Arkadaşım oraya doğru gitmemi söyledi. Kulübeye gittim. İçinde genç bir adam vardı. Ne istiyorsun dedi. Fakat ben ne istediğimi bilmiyordum. Arkadaşım cevap verdi. Yokluk Tepesi'ni görmesi için getirdim. Lütfen onun kılavuzu olun. Genç adam memnun bir ifadeyle bana baktı. Elimden tuttu ve gel dedi. Bir ağacın gölgesine oturduğumuzda bana Yokluk Tepesi'ne insanların binde biri, yüz binde biri çıkabilir. Zira ona ulaşmak için insanın kendine hakim olması lazımdır. Bir kimsenin kalbinde arzu ve istek olursa yarı yolda kalır. Oraya yalnızca canlı cenazeler çıkabilir. Sen kendinde böyle bir güç hissediyor musun dedi. Dayanıksız ve sabırsız fakat iyi niyetli bir insan olduğumu söyledim. Yazık dedi. Zaten insanların çoğu böyledir. Hele bir girişimde bulunalım, belki başarırız. Beni tekrar elimden tutarak kulübeye götürdü ve bugün misafirimsin, yarın sabah yola çıkarız. Şimdi vaktimizi öldürmemek için biraz konuşalım istersen dedi. İsmimi sordu, Raci dedim. Bu insana büyük bir saygı duymaya başladım. Ben de sıkıla sıkıla ismini sordum. Bu da Gotamo Sakyamuni diye cevap verdi. Bu insanın, insanoğlunun en büyüklerinden biri olduğunu kitaplardan öğrenmiştim. Evet, Buda'nın huzurundaydım. Saygıyla ayağa kalktım ve elini öpmek istedim. Engel oldu. Eğer bunu benim için yapıyorsan, bil ki ben bir hiçim. Benim nazarımda övgü de yergi de birdir. Kendin için yapıyorsan, kalbindeki sevgi yeter de artar bile dedi. Ertesi sabah erkenden yola çıktık. Bu da elimden tutuyordu. Yokluk Tepesi'nin etekleri, dünyada, daha doğrusu dünyayı basit bir gözle seyrettiğimizde, görülmesi mümkün olmayan bir güzelliğe sahipti. Tırmandığımız yolun her iki tarafı da eşsiz güzellikteki manzaralarla doluydu. İnsanı mesheden güzel bir koku etrafa yayılmakta, gül ağaçlarını muhabbet yuvası edinmiş bülbüllerin nameleri insanın kalbini titretmekteydi. Üzerinde yürüdüğümüz yol çok ince, altın gibi parlak, pamuk gibi yumuşak kumlarla örtülüydü. Yolun her iki tarafından akan hoş ve mini mini derelerin şırıltısı, aşığın maşukuna kavuştuğu sırada söylediği kesik, heyecanlı, titrek ve coşturucu sözler gibi insanın kulağını ve yüreğini okşuyordu. Dağa tırmandıkça güzellik artmaktaydı. Sonunda bir köşke, daha doğrusu bir saray yavrusuna vardık. Bir taraftan yükseklere tırmanmak, bir taraftan da hava beni son derece acıktırmıştı. Köşkün kapısından içeri girer girmez, muhteşem güzellikteki yemeklerden yayılan kokular burnumu okşadı. Büyük bir odaya girdik, ortaya bir sofra kurulmuştu. Altın tabakların içinde, insanoğlunun sanatkarca yaptığı ne kadar yemek varsa hepsi bulunuyordu. Bana kalsa hemen sofraya oturup karnımı doyuracaktım. Fakat bu da elimden tutuyor ve kulağıma, Yokluk Tepesi'ne tırmanıyoruz. Bu yemeklerden yediğin takdirde buradan geri dönmen ve benden ayrılman gerekir, diyordu. Bir kurt gibi acıkmama rağmen bu emre itaat ettim. O enfes yemeklerin karşısında bir saat oturduk. Bu da susuyordu. Ben ise bir takım garip hislerin etkisi altında kalarak gücümü yitirmiştim. Bu zatın yaşayan ve yiyip içmeye ihtiyaç duyan bir insanı sanki bir melekmiş gibi aç bırakmasına içten içe kızıyordum. Nihayet birdenbire, "Haydi artık gidelim, yeteri kadar dinlendik," dedi. Tam köşkten çıkacağımız sırada cennetteki gılmanları andıran bir genç karşıma çıktı. Elindeki altın tepsinin içerisinde 3 tane billur kase bulunuyordu. Bunların birinin içinde su, diğerinde şarap, üçüncüsünde de şerbet vardı. Genç, "Efendim, tırmanılacak yer hayli uzakta. Yemek yemediniz, bari bir şeyler için," dedi. Nazikçe sunulan bu teklifi hemen kabul edip şarap kasesini elime aldım. Genç sevinç ve mutluluk içinde yüzüme bakıyordu. Seher vaktindeki güzelliği andıran hoş bir gülümseme, yüzündeki parlaklığa göz kamaştırıcı bir dalgalanma veriyordu. Kaseyi dudaklarıma değdireceğim sırada bu da elime vurdu. Kase yere düştü. Hiçbir şey söylemeden elimden tuttu. Köşkten çıkıp yola devam ettik. Bir ara nereden geldiğini anlayamadığım bir ses duydum. Bu ses o kadar güzeldi ki, Davud'un sesi bunun yanında karga sesi gibi kalırdı. Şöyle söylüyordu. "Yürü ey seyyahı avare yürü, durma yürü. Koymasın rahi visalden seni izvak-ı misal. Bu bedai, bu letaif, heme rüya ve hayal. Yürü ey zahiri biçare, yürü, durma yürü. Yürü ki müsyet-i vuslatta teali göresin. Yürü, aslında fena bul, budur etbar-ı kemal. Yürü, alayişi terk et içersin kesi ve visal. Yürü ki sahayi vihiçide tecelli göresin. Ey avare yolcu, yürü, durma yürü. Bu geçici alemin zevkleri seni Allah'a kavuşmaktan alıkoymasın. Bu eşsiz manzaraların, bu güzelliklerin hepsi yalnızca bir rüya ve hayaldir. Ey zavallı ziyaretçi, yürü, durma yürü. Yürü kendi aslına kavuş, kemalin dereceleri bunlardır. Geçici süs ve gösterişi terk edip, yürü ki Allah'a kavuşma kadehinden içesin. Yürü ki yokluk meydanında Allah'ın kudretini ve sırrını göresin. Bu sesin tatlılığından, gözlerimden hüzün ve zevk yaşları akıyordu. Fakat yolumuza devam ettik. Geceyi çimenlerin üstünde geçirdik. Derin bir uykuya dalmıştım. Ne rüya ne de hayal gördüm. Ertesi gün sabah erkenden tekrar yola koyulduk. Öğle üzeri karşımıza bir saray çıktı. Bu saray ancak hayal aleminde görülebilirdi. Yani ancak hayal gücünün yaratabileceği nitelikte muhteşem bir eserdi. Bundan daha güzel, daha mükemmel, daha gösterişli bir yapı hayal etmek imkansızdı. Oraya doğru yöneldik. Aramızda 5-10 adımlık bir uzaklık kaldığında kapısı kendiliğinden açıldı. O sırada bu da şöyle dedi. Bu saray insanların ayağını kaydıran yerdir. Bu saray imtihan yeridir. Doğruluk ve sebatın sağlam ipine sımsıkı yapışanlar bu yere geçebilir. İlerisinde yokluk tepesi vardır. Fakat buradaki gösterişe ve gönül alıcı şeylere kapılanlar, keder dolu olan cehennem çukuruna düşerler. Burası bir arzu cenneti. İlerisi ezeli bir yokluk meydanıdır. Burası göz boyayan şeylerle dolu bir saray, tüm konuklarını işkence ederek öldüren bir misafirhanedir. İlerisi zevk ve hürriyet meydanı, mutlak alemdir, birlik yeridir. Burada kalan ağlayıp sızlanma yurduna gider. İleriye giden dert ve sıkıntıdan kurtulup makamsızlığa kavuşur. Burada kalan arzu ve isteğe, hırs ve emele esirdir. İleri gidenin tahtı sonsuz bir meydan ve mana alemidir. Akıllı ol, aldanma, sebat et. Ben seni burada bekliyorum. Haydi içeri gir. Hava serindi ve mis gibi kokular kaplamıştı etrafı. Zümrüt gibi çimenleri, parlayan çiçekleri, çakıl taşı büyüklüğünde her çeşit mücevherle döşenmiş bahçeyi geçerek sarayın kapısına ulaştım. 20-30 kadar cariye beni karşıladı. Her biri eşsiz güzellikteydi. Benzerlerine hayal aleminde bile çok az rastlanırdı. İki tanesi teşrifatçı görevini görüyordu. binbir türlü hürmet ve ağırlamayla bir odaya götürüldüm. Sarayın görkeminden, kızların eşsiz güzelliğinden, özellikle de kollarıma girenlerin cazibesinden şaşırmış aptallaşmıştım. Kuşların cıvıltısını ya da perilerin şarkısını andıran, gönül okşayıcı sözlerle hoş geldin diyen kızlardan biri kavrulan dudaklarıma bir kadeh uzattı. Aklımı kaybetmiştim. Kadehi alıp içtim. Buz gibi soğuktu ve tattığım içeceklerin hepsinden güzeldi. Yeniden doğmuş gibi oldum. Derhal bohçalar getirildi. İçlerinden süslü ve ipekli havlular çıkarıldı. Hizmetçilerim mini mini elleriyle elbisemi çıkarmaya başladılar. Önce odanın bitişiğindeki bir salona, oradan da hamama sokuldum. Hepsi çıplak bir sürü huri karşıladı beni. Bedenleri o kadar mükemmel ve çekiciydi ki bu güzellik abidelerinin arasına melek bile girse şehvete kapılırdı. Her yanı çeşitli renklerdeki taşlardan yapılmış olan hamamın göbek taşına serilmiş bir yatağa yatırıldım. Hurilerin mini mini elleri altında bedenim titrerken, kadın tellak kılığına girmiş bu eşsiz heykellerin zarif dokunuşlarıyla fazlaca yorulmuş olan bedenim, kısa bir süre sonra tamamen uyuştu ve tatlı bir uykuya daldım. Uyandığım zaman hamamın sıcak bir bölmesine götürülerek yıkandım. Arkasından soğuk su dökündüm. Böylece yorgunluğum geçmiş, canlanmıştım. Baştan başa hayat pınarı kesilmiş bir vaziyette hamamdan çıkarılıp mükemmel bir odaya götürüldüm. Abanoz ağacından yapılmış bir masaya gümüş bir tepsi konuldu. Sofra kuruldu. Dünyadaki yemeklerden hiçbirisiyle kıyaslanamayacak kadar lezzetli yemekler getirildi. Peri yüzlülerden biri billur bir sürahi getirdi, bir kadeh şarap sundu. Bir grup kız ellerine müzik aletleri alıp şarkı söylemeye başladılar. Bu zevk alemi bir saat kadar sürdü. Sevincim son haddine varmış, nefsim kudurmuş ve şehvetin verdiği azgınlıkla adeta bir canavar kesilmişti. O sırada içeriye bir kız girdi. Ellerini göğsünde kavuşturarak karşımda durdu. Efendim, peri size kavuşmaya ve sizinle muhabbet etmeye can atmaktadır. Kaç gündür gözyaşları içinde gelmenizi bekliyordu. Buyurun, dedi. Sonra koluma girerek beni sarayın ikinci katına çıkardı. Bir odaya sokup kapısını kapadı. Güzellik perisinin yüzünü görünce hayretlere düştüm. Dünyada gördüğüm en güzel kadının bu güzellik perisine göre durumu, 10 paralık bir mumun güneşe göre durumu gibiydi. Gözlerim kamaştı, karardı, dizlerimin bağı çözüldü. Gözlerindeki şehvet kıvılcımı o kadar çekici, dudaklarındaki gülümseme o kadar arzu uyandırıcıydı ki heyecandan ayağa kalkamadım. Sürüne sürüne yatağın yanına gittim. Merhamet dilercesine bayağılaşarak bir dilenci gibi gözlerimi bu eşsiz güzele çevirdim. Aşk perisi erguvani tüllerle süslü bir yatakta yatıyordu. Gümüş gibi beyaz vücudunu yalnızca ince ipek bir giysi örtüyordu. Bu haliyle etrafında ışık hüzmesi olan aya benziyordu. Bu ince örtü o eşsiz güzellikteki bedeni örtmüyor, o melek yüzünün arzu ile seyredilmesini engellemiyordu. Gözlerindeki şehvet ateşi alevlendi. Dudakları arzu ve gücenmeyi anlatan can alıcı bir titreme ile titremeye başladı. Al yanağı şehvet ateşiyle bir kat daha kızardı. Kollarını açtı, siyah saçları aşkla titreyen gümüş gerdanını sardı. Böylece bir güzellik abidesi çıktı ortaya. Kollarını açarak, "Gel, gel," dedi. Ben minnet ifade eden bir çığlık kopararak kucağına atladım. Parlak yanaklarını, titreyen dudaklarını öptüm. Bu birleşme sadece bir an sürdü. Bir an. O sırada gök gürültüsünü andıran bir ses yeri göğü inletti. Korkunç bir zelzele sanki dünyayı alt üst etti. Düşen bir yıldırım sarayı sarstı. O kocaman bina bir avuç toprak gibi yığıldı. Yıkılıp gitti. Korkudan gözlerimi kapadım, sevgilime sarıldım. Gözlerimi açtığımda kendimi bir cadının kucağında buldum. Çok iğrenç ve çok pisti. Hayret ve nefretle dolu bir çığlık kopararak boynuma sarmış olduğu kollarını açtım ve kendimi kurtarmaya çalıştım. Baykuş sesini andıran kahkahalar kopardıkça hilal şeklindeki çenesi kartal gagasına benzeyen burnuna değiyor. Bu iki çengel birbirinden ayrıldıkça lağım çukuruna benzeyen ağzı açılıyor, sararmış uzun dişleri görülüyordu. Ben kendimi kurtarmaya çalıştıkça cadı olanca kuvvetini kollarına verip beni bırakmamaya çalışıyor ve şöyle diyordu. Nankör, az önce ayaklarıma kapandığını ve tattığın eşsiz zevki unuttun. Merak etme, ben bir müddet sonra yine eski halime döneceğim. Güç bela cadının elinden yakımı kurtardım. Saray bir çöplüğe dönüşmüştü. Önceden her biri birer huriye benzeyen hizmetçiler, şimdi birer cadı olmuştu. Beni kovalamaya başladılar. Ellerine düşmemek için ardıma bakmadan koşuyordum. Daha doğrusu uçuyordum. Nihayet yorgunluktan bitkin düştüm. Cadılar beni takip etmekten vazgeçmişlerdi. Etrafıma bakındım. O zümrüt gibi çimenlerin yerinde dikenler, bülbüllerin yerinde baykuşlar, altın kumların yerinde siyah ve sivri çakıllar vardı. O an aklıma bu da geldi. Beni kapının önünde bekleyecekti. Fakat ortalıkta ne kapı ne de bu da vardı. Ağır ağır dağdan inmeye başladım. Sonunda bir meydana vardım. Karşımda bir kalabalık belirdi o an. Meydanın doğusunda başında altın bir taç, elinde kıymetli taşlarla süslenmiş bir asa, üstünde kıymetli elbiselerle Buda bir tahtın üzerinde oturuyordu. Etrafı süslü ve parlak elbiseler giymiş, başları ululuk ve taçlarıyla süslenmiş insanlarla çevriliydi. İki kişi kollarımdan tutup beni onun huzuruna götürdü. Buda büyük bir heybetle ayağa kalktı, kolunu bana doğru uzattı. Şehadet parmağıyla işaret ederek, "Ey sözünde durmayan insan! Ey insan! Ey kadın yaratılışlı insan! Yazık sana! Sözünde durmadın. İstenilen noktaya varmadın. Birlik sarayına girmedin. Mutlak birlikteliğe ulaşmadın. Yokluk tepesine çıkmadın. Ey gafil adam! Git bu yerlerden, git. Önünde diz çöküp bedenini ve ruhunu teslim ettiğin cadıya, dünyaya git. Sen seçkin bir insan değilsin. Sen bu meclisin eri değilsin. Git, git ki arzu ejderhası ciğerlerini yesin. Git, git ki hırs akrebi Nemrut'un beynini kemirdiği gibi seninkini de kemirsin. Git, git ki dünyadan bir köpek eksilmiş olmasın. Git, git ki mert insanların gül bahçesi dolmasın. Git namert, git, git, dedi. Sonra eliyle taşlara emir verir gibi bir işaret yaptı. Bulunduğum yerdeki taş, toprak, ot, kısacası her şey şimşek hızıyla aşağıya doğru akmaya başladı. Nihayet karanlık bir uçuruma yuvarlandım. Bir ızdırap çığlığı, ciğerlerimi parçalayarak, boğazımı yırtarak ve titreyen dudaklarımı hırpalayarak çıktı. Gözlerimi açtım. Aynalı babanın güleç ve yumuşak yüzü, hüzünlü gözleri gözlerime ilişti. Elindeki maşrapayı bana verdi, içtim. Sonra yeni pişirdiği sade kahveyi ikram etti. Evladım, yokluk tepesine varmak kolay değildir, kolay değil, dedi. Elimde olmayarak ayaklarına kapandım. Ertesi gün yanına gelmek üzere izin istedim. Bu memlekette bulunduğum sürece aramızda geçen şeyleri kimseye söylemeyeceğine söz ver, dedi. Ben de söz verdim, izin verdi. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 30.